Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Adiyat Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإن وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa koşan atlara andolsun. Tırnaklarıyla ateş çakıp saçanlara, sabah vakti baskın yapanlara, derken orada tozu dumana katanlara, bununla bir düşman topluluğun orta yerine kadar dalanlara. Hiç şüphesiz insan Rabbine karşı oldukça nankördür. Ve gerçekten kendisi de buna şahittir. Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı da bencil ve cimri tutumunda çok katıdır. Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların da derlenip devşirildiği zamanı. Hiç şüphesiz o gün Rableri kendilerinden gerçekten haberdardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 İsven 1401, Hicri Kameri 8 Şaban 1444 ve Miladi Takvimle 1 Mart 2023 Salı. Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İranlı kadınların başarıları, başarılı aile kriterleri ve kalıcı tır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı ile görüştü. İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı, Afrika ülkeleriyle ilişkileri genişletmek İran'ın dış politikasının ana yaklaşımı olduğunu belirtti. İslami Şura Meclisi Başkan Yardımcısı, Batı direniş eksenine yaptırım uygulamak istiyor dedi. İran temsilcisi, Suriye yaptırımlarının kaldırılmasını istedi. Ve İstanbul'da deprem korkusuyla yüzlerce bina tahliye ediliyor. Şimdi haberler. İran Dışişleri Bakanı Cenevre'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı ile bir araya geldi. Cenevre ziyaretlerini sürdüren Hüseyin Emir Abdullahyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Çaba Karuşi ile salı akşamı Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki Avrupa Merkezi'nde bir araya geldi. Emir Abdullahyan, salı günü öğleden sonra Cenevre'de bulunan Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşları'nın başkanlarıyla görüştü. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Uluslararası Göç Örgütü Genel Müdürü Antonio Vitorino, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Bayan Marina Sapolojanić ve Cenevre Ofisi Temsilcisi ve Başkanı ve Mülteciler Yüksek Komiserliği Direktörü Ramesh Rajasingam bu toplantıda hazır bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İnsani İşlerden Sorumlu Temsilcisi Martin Griffiths de İran Dışişleri Bakanı ile kendi mekanında bir araya geldi. Salı günü İran Dışişleri Bakanı Silahsızlanma Konferansı'nın yıllık toplantısının üst düzey kısmına katıldı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin silahsızlanma ve diğer uluslararası meselelerdeki tutumunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, salı akşamı Venezuela Dışişleri Bakanı Ivan Helpiont ile bir araya geldi. Emir Abdullahiyan geçtiğimiz günlerde Caracas'a yaptığı ziyarete ve Venezuelalı mevkidaşı ve bu ülkenin cumhurbaşkanı yaptığı çok güzel görüşmeleri atıfta bulunarak anlaşmaların uygulanmasının iyi bir şekilde ilerlemesini umduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanı bazı ülkelerin insan hakları konusunda çifte standart uygulamalarından dolayı İran ve Venezuela olmak üzere iki ülkenin ortak memnuniyetsizliğine işaretle Venezuela bu tür yaklaşımlarla mücadele alanında Birleşmiş Milletler tüzüğünün dostlar grubu içinde önemli bir misyona sahiptir açıklamasında bulundu. Venezuela Dışişleri Bakanı da bu görüşmede İran ve Venezuela'nın çok yakın dost olduklarına vurgu yaparak son Caracas ziyareti ardından yeni adımların atıldığına işaretle ülkesinin İran ile petrol, enerji, ekonomi ve ticaret dahil her alanda ilişkilerini güçlendirmeye kararlı olduğunu vurguladı. Venezuela Dışişleri Bakanı ayrıca İran'ın Venezuela'nın Birleşmiş Milletler Dostları tüzüğündeki rolüne verdiği desteği takdirle karşıladı. İran'ın Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı başta Zimbabwe olmak üzere Afrika ülkeleriyle ilişkilerin ve etkileşimlerin genişletilmesini İran'ın dış politikasının temel yaklaşımlarından biri olarak değerlendirdi. Muhammed Muhbir, Pazartesi günü Zimbabwe Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Konstantino Chungwa ile Tahran'da yaptığı görüşmede bu ülkenin uluslararası formlarda İslam Cumhuriyeti'ne verdiği desteği takdir ederek Tahran'ın Harare ile ikili ilişkilerini derinleştirmek ve genişletmek istediğini belirtti. Muhbir, iki ülkenin özel sektörlerinin faaliyete geçmesini karşılıklı ekonomik ilişkilerin genişletilmesi için gerekli olarak niteleyerek iki ülkenin ulusal para birimlerinin kullanılması, finans ve bankacılık alışverişinin önündeki engellerin kaldırılması ve iki ülke arasında direkt uçuşların gerçekleştirmesi, ikili ekonomik ilişkilerin geliştirmesinde önemli adımlar olabilir diye kaydetti. İslami Şura Meclisi Başkan Yardımcısı, Batı'daki eylemin direniş eksenine yaptırım uygulama yönünde olduğuna ve bunun gerçekleştirmeye çalıştığını belirterek, "Düşmanlar direniş şehitlerinin isimlerinden bile korkuyor," dedi. Ali Neksan, Salı gecesi direniş medyasının şehitlerinin kalıcı hamasetlerini alma töreninde yaptığı konuşmada, Batı medyası Filistin ülkelerini yok etmeye çalıştı. Ancak bu komplo İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin liderliği sayesinde bozguna uğratıldı ifadelerini kullandı. Niksat, Kudüs'ün çok yönlü savunmasının dini bir yükümlülük olduğunu ve İran'ın Filistin davasını desteklediğini ve desteklemeye de devam edeceğini vurguladı. Niksat sözlerinin devamında, "Batılılar demokrasi sloganlarına sadıklarsa Filistin'de seçim yapsınlar ki Filistinliler kendi kaderlerini belirleyebilsinler," diye ekledi. Niksat, Batı dünyasına hitaben, "Batı ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü iddiasında bulunuyorsa, İslam İnkılabı rehberinin konuşmalarının kendi medyalarında yayınlanmasına neden izin vermiyorlar?" şeklinde bir soru da yöneltti. İslam İnkılabı Rehberi Ofisi'nin Uluslararası İşler Yardımcısı, İran İslam Cumhuriyeti bilimsel apartheid'den mustarip olan ülkelere bilim ve teknoloji transferini desteklediğini belirtti. İran'daki üniversitelerin ve yüksek öğrenim araştırma ve teknoloji merkezlerinin uluslararası başkan yardımcıları ve müdürlerinin 14. ulusal toplantısında İslam Cumhuriyeti'nin bilimsel büyümesini vurgulayan Hucetul İslam Muhsin Kumi şunları kaydetti. Yayınların istatistikleri ve anlatılanları, bilimsel büyüme ve İran'ın teknolojisi son 44 yılda eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı. İslam İnkılabı rehberinin İran'ın bilimsel gelişimindeki rolüne değinen Hucetul İslam Kumi, "Bilimsel gelişme onun rehberliğine borçludur," diye kaydetti. İslam İnkılabı Rehberi Ofisi'nin Uluslararası İşler Yardımcısı ayrıca şunları kaydetti. İslam İnkılabı rehberi bilim ve teknolojinin gelişiminin devam etmesi ve bu alanda herhangi bir kesintiye uğramaması konusunda ısrar ediyor. İran'ın Birleşmiş Milletler nezdindeki büyükelçisi ve daimi temsilcisi, Suriye'de meydana gelen son depremin bu ülkenin içinde bulunduğu ağır insani durumu daha da kötüleştirdiğini belirtti. İran'ın Birleşmiş Milletler nezdindeki büyükelçisi ve daimi temsilcisi, Suriye'de meydana gelen son depremin bu ülkenin içinde bulunduğu ağır insani durumu daha da kötüleştirdiğini belirterek, Şam'a yönelik haksız yaptırımların derhal tamamen ve koşulsuz olarak kaldırılmasını ve insani yardımın artırılmasını istedi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Emir Said Erivani, Güvenlik Konseyi'nin salı günü Suriye ile ilgili toplantısında yaptığı konuşmada şunları kaydetti. Suriye'deki durumun kötüleştiği göz önüne alındığında insani yardım artırılmalı, siyasileştirmeden veya koşullandırmadan tarafsız ve ayrımcı olmayan bir şekilde bunun sağlaması gerekir. İrvani şu hatırlatmada da bulundu. İran, Türkiye ve Suriye'nin insani taleplerine insani yardım göndererek olumlu yanıt veren ilk ülkelerden biri oldu ve yıkıcı depremden etkilenen insanlara zor koşullarda yardım etmek için elinden gelenin en iyisini yapacaktır. İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi ve büyükelçisi, Suriye'deki mevcut insani krize daha etkin bir şekilde dikkat çekmek için uluslararası toplumun Suriye halkına yönelik insanlık dışı yaptırımların tamamen kaldırılmasına odaklanılması gerektiğini belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı, Batı'nın İran nükleer anlaşmasıyla ilgili müzakerenin sonucuna ilişkin anlatısının, olanların Amerika'nın bu anlaşmadan çekilmesinin ve Avrupa ülkeleri ile Avrupa Birliği'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesinin sonucu olduğu gerçeğini görmezden geldiğini söyledi. Suriye Dışişleri ve Mülteciler Bakanı Faysal Miktar dün Cenevre'deki Kimyasal Silahsızlanma Konferansı'nda yaptığı video konuşmasında şunları kaydetti. Küresel güvenlik ortamında bozulan durumun üstesinden gelmenin tek yolu üye devletlerin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler tüzüğünün söz ve eylemlerine bağlı kalması ve silah kontrolü ve nükleer silahsızlama alanındaki yükümlülüklerini yerine getirmesidir. Suriye halkına dayatılan terör savaşına değinen Miktat, Suriye bazı ülkelerin bu ülke halkına karşı terör silahlarını kullandığı, on binlerce teröristi her türlü destekle planlayıp Suriye halkına karşı silahlandırdığı amansız ve zalimane bir savaşla karşı karşıya kaldığını söyledi. Suriye Dışişleri Bakanı, İsrail'in işgalci rejiminin bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik kalıcı ve ciddi bir tehdit kaynağı olduğunu, Suriye ve Filistin topraklarına sık sık düzenlediği saldırıların yanı sıra bilinen ülkelerin desteğini kullanarak cephanelerini ve her türlü kitle imha silahını geliştirmeye ve genişletmeye devam ettiğini vurguladı. İran Cumhurbaşkanı'nın Afganistan'daki özel temsilcisinin ekonomi danışmanı Afganistan'daki akaryakıt taşıyan İran tankerlerinin geri gönderilme haberini yalanladı. Muhammed Mehdi Cevan Merdikasa, Fars Haber Ajansı'na verdiği röportajda bazı haber ajanslarının yayınladığı Afganistan'dan İran akaryakıt tankerlerinin geri gönderilme haberlerini yalanlayarak Afganistan'a yönelik kaliteli ürünlerin gönderilip ihraç edildiğini vurguladı. Cevan Merkasab ayrıca şunları kaydetti. Geri gönderilen 24 akaryakıt kamyonu önceki kamyonlar gibi Irak'tan gelen transit kamyonlardır ve İran ürünü değildir. Afganistan'ın 20 yıllık işgali sırasında Amerika'nın çok zayıf performansı ve bu ülkedeki ekonomik altyapı eksikliği Afganistan'a ihracat alanında birçok sorun meydana getirdi. Aynı zamanda İran mallarının yüksek kalitesi ve uygun fiyatı Afgan tarafının iç pazar ihtiyaçlarının İran tarafından özellikle de İran'daki özel sektör tarafından karşılanmasına doğru yönlendirmiştir. Bültenimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türk yetkililer deprem ihtimalinden duyulan endişeden dolayı İstanbul'daki hastane ve tıp fakültesi de dahil olmak üzere yüzlerce binanın boşaltılması talimatını verdi. Türkiye'de son dönemde yaşanan şiddetli depremlerde on binlerce konutun büyük çapta hasar görmesi ve binaların dayanıklı olmadığına yönelik yoğun eleştirilerin ardından bu ülkenin yetkilileri yapısı depreme dayanıklı olmayan binaların tahliye edilmesine karar verdi. Bu kapsamda geçen hafta İstanbul Belediyesi 10 bin üzerinde nüfusun yaşadığı 318 konutun yıkımına başladı. Ayrıca İstanbul'daki 93 okuldan yaklaşık 52 bin öğrenci başka okullara nakledildi. Daha önce İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin çok sayıda binasının da teknik incelemelerinin ardından depreme dayanıklı olmadığı tespit edildikten sonra tahliye edileceği duyurulmuştu. Bilim insanları uydu görüntülerini kullanarak Türkiye'de son depremlerden sonra 100 binden fazla hegelan tespit etti. Teknak Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bilim insanları uydu görüntülerini analiz ederek Türkiye'nin depremden etkilenen bölgelerinde hegelanın yaşandığını bildirdi. NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezli ekip yüksek çözünürlüklü verileri kullanarak 100'den fazla hegelan tespit ederek bunların birçoğu Sarısk yakınlarındaki bir vadide tespit edildiği bildiriliyor. NASA'nın Yer Bilimleri bölümünde yer alan Doğal Afetler Ofisi, depremler ve sonuçları ile ilgili gelişmeleri araştırmakta ve elde edilen verileri değerlendirerek bunları etkilenen bölgelerde gelecekte olabilecek tehlikelerin önlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmaktadır. Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı MİT terör örgütü PKK-KCK'nın sözde özel güç mensubu Ramazan Güneş'i örgütün güvenli bölge olarak gördüğü Süleymaniye'de yakalayıp Türkiye'ye getirdi. Yeni Şafak'ın haberine göre MİT 2011-2017 yıllar arasında terör örgütü PKK-KCK tarafından Hakkari, Çukurca'da 57 asker, bir polis ve iki köy korucusunun şehit edildiği 12 terör eylemini gerçekleştiren örgütün sözde özel güç mensubu Soreş, Soreşger kod adlarını kullanan terörist Ramazan Güneş'in Irak'ın kuzeyinde olduğunu tespit etti. Devlete ait Rosatom şirketinin başkanı Alexey Likachev şirketine imzalanan anlaşmaya dayanarak Türkiye'nin Akkoyu Elektrik Santrali'nin nükleer yakıt tedarikine bağlı kaldığını açıkladı. RT'nin raporuna göre Rus Atom şirketi yayınladığı bildiride Likachev'in Akkoyu Nükleer Santrali'ni ziyaret ederek Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Yılmaz ile görüştüğünü belirtti. Sırada bültenimizin son haberi var. Siyonist rejimin askeri istihbaratının eski başkanı, Hizbullah güçlerinin Siyonist rejimi yok etmek için nokta vuruşlu füzelere ihtiyacı olmadığını, çünkü bu rejim içeriden çöküyor şeklinde bir itirafta bulundu. El Alem kanalının bildirdiğine göre Siyonist rejim askeri istihbarat teşkilatının eski başkanı Amos Yadlin bir kez daha bu rejimin korkunç bir iç duruma dikkat çekti ve çökmesi konusunda uyarıda bulundu. Yadlin ayrıca şunları kaydetti. Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah oturuyor ve Örümcek Ev 2 hakkında konuşuyor. Aynı zamanda Hizbullah güçlerinin Siyonist rejimi yok etmek için nokta vuruşlu füzelere ihtiyacı olmadığını itiraf ederek çünkü içeriden parçalanıyoruz ifadesini kullandı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ek yorumumuz, İnsan Hakları Konseyi'nin bağımsız ülkeleri baskı altında tutma aracına dönüşmesi etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cenevre'deki İnsan Hakları Konseyi toplantısında İnsan Hakları Konseyi ana görevinden ziyade batılı güçler için siyasi bir araç haline geldiğini vurguladı. Hüseyin Emir Abdullahiyan şunları kaydetti. Hiçbir ülke veya grup kendisini mülkiyet veya insan haklarını koruma hakkı üzerinde tekel olarak görmemeli veya diğer ülkeler insan hakları konusunda kendi yaptıkları yorumlara boyun eğmeye zorlamamalıdır. Dışişleri Bakanı ayrıca şunları kaydetti. Amerika'nın tek taraflı zorlayıcı eylemlerini takip eden Avrupa ülkeleri ve diğer ülkeler, İran'da insan haklarından bahsedecek ahlaki duruşa ve yetkiye sahip değiller. İranlıların insan haklarını savunurken aynı zamanda bu halkın sağlık, eğitim ve yaşam gibi temel haklardan mahrum etmenin tam bir ikiyüzlülük olduğunu hatırlatan Emir Abdullahyan, Şehit Kasım Süleyman'ın IŞİD karşıtı verdiği mücadele ve fedakarlığın unutulmayacağını işaretle, İran İslam Cumhuriyeti Şehit Süleyman'ın suikastinde eli kana bulunan failler adalete teslim edilmedikçe hiçbir çabadan vazgeçmeyecektir ifadesini kullandı. İnsan Hakları Konseyi gibi insan hakları ve bununla ilgili kurumlar son 10 yıllarda başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batılı ülkeler tarafından istismar ve suistimal edilen konular arasında yer almakta ve bu ülkeler siyasi ve ikili bir yaklaşımla bunu bir araç olarak kullanmaktalar. Böylece batılı sömürgeci ve istismarcı ülkeler taleplerini empoze etmek için İran İslam Cumhuriyeti gibi bağımsız ülkeleri bu insani haklar kılığında hedef almaya çalışıyorlar. Aynı zamanda başta Amerika olmak üzere batılı ülkeler en büyük insan hakları ihlalcileri arasında yer alıyor. Bu ülkelerin Suriye, Irak, Yemen ve dünyanın diğer bölgelerindeki savaşlarda terör gruplarına verdiği destek veya Filistin halkının insani ve yasal haklarına karşı Siyonist rejime verdikleri azami desteği bu iddianın örnekleri ve doğrulayıcısıdır. İslam devriminin zaferinden sonra İran her zaman Amerika'nın insanlık dışı saldırılarının hedefi olmuştur. Amerikan donanmasının İran yolcu uçağına saldırması, İran'ın batısındaki Serdeşt bölgesinin Saddam saldırıları ile kimyasal silahlarla bombalaması, ülkenin önde gelen siyasi ve devrimci şahsiyetlerin öldürülmesi, 17 bin masum insanın katledilmesi, ekonomik yaptırımların uygulanması ve İran'daki terörist ve bölücü gruplara destek verilmesi gibi eylemler bu düşmanlığı açıkça gözler önüne seriyor. Amerika veya müttefikleri tarafından İran ulusuna karşı uygulanan cinayetler ve insanlık dışı eylemler de dahil olmak üzere İran'daki huzursuzluk ve kaos olayları Amerika'nın insanlık dışı eylemlerinin çok açık örneklerindendir. İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar da bu düşmanca tutumun başlıca göstergesidir. Diğer ülkelerin de tehdit edilmesiyle birlikte tıp ve sağlık merkezlerinin hizmet sunumu ve donatılması ile bazı ilaçların satışının engellenmesi bu duruma eşlik etmiştir. Bu tek taraflı yaptırımlar insanların sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmuş ve birçok hastanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Bu konu Alina Dohan raporda dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler muhabirlerinin sayısız raporunda da dile getirilmiştir. Açıkçası İran İslam Cumhuriyeti'nin iradesi İslami standartlara ve anayasaya dayalı insan haklarını geliştirmektir. Ancak batılı ülkeler insan hakları konusunu batının varoluşsal temellerinden çıkarmaya ve insan hakları konseyini siyasi hedefler için kullanmaya çalışmaktadır. Bu ülkelerin kendilerinin de insan hakları alanında kara bir sicili varken ve kabarık bir insan hakları ihlalleri geçmişleri varken hem suçlu hem güçlü konumundan hareket edilmek istenmektedir. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı batılı ülkelerin tek taraflı zorlayıcı ve insanlık dışı eylemlerine atıfta bulunarak şunları vurguladı. Bu ülkelerin İran'da insan hakları durumunu konuşacak konumu ve manevi yetkisi yoktur. İranlıların insan haklarını savunan ve aynı zamanda bu insanları temel sağlık ve eğitim ve yaşam haklarından mahrum bırakanlar insan haklarından bahsedemez. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Çin ve Amerika'nın Ukrayna ve Tayvan anlaşmazlığı etrafında. Çin hükümeti Amerika'nın Pekin ve Moskova ilişkilerine müdahale etmesi hususunda uyarılarda bulunarak bu meselenin Washington'la yakından uzaktan alakası olmadığını belirtti. Batı çevrelerinin Çin'in 12 maddelik barış planına ciddi muhalefeti bu ülkeyi Amerika başta olmak üzere batılı ülkelerle bir kez daha ciddi bir şekilde karşı karşıya getirdi. Çin hükümeti Ukrayna'daki krizi Amerika ile Rusya arasındaki istişarelerle ve arabuluculukla bitirmeye çalışırken Amerika, Çin'in Rusya tarafından memnuniyetle karşılanan 12 maddelik planının sadece Moskova'nın çıkarına olduğunu iddia etti. Almanya hükümeti de Çin'in eylem ve pozisyonlarının ikili ve çifte standartlı bir davranışa sahip olduğunu açıkladı. Bu Amerika'nın ardından Batı çevrelerinin Çin'in Amerika liderliğindeki Batı'nın Ukrayna krizini Rusya ile bitirmesine izin vermek istemediği anlamına geliyor. Batı kendi inisiyatif içinde bu savaşı yönetmek ve kendi lehine işi bitirmek istemektedir. Bu nedenle Amerika Çin'e karşı yeni bir cephe açmıştır ve Ukrayna krizini Çin'e karşı bir araç olarak kullanarak bu ülkeyi çifte siyasi baskı altına sokma niyetindedir. Amerika dahil batılı çevrelerin Ukrayna'ya herhangi bir silah gönderilmesi konusunda tekrar tekrar uyarıları, Amerika'nın Ukrayna savaşında batının yenilgisini işaret edebilecek herhangi bir barış planını engellemek için bir bahane bulmaya çalıştığını gösteriyor. Uluslararası meseleler uzmanı Ebul Faz Rohrvend bu hususta şöyle diyor. Amerika, Çin'in veya herhangi bir doğu ülkesinin barış ve inisiyatif planı sunarak Ukrayna'daki krizi bitirmesini istemiyor. Bu nedenle bu inisiyatifi ve barış önerisini engellemeye başladı. En başından beri buna karşı çıktı ve şu anda Ukrayna'daki kriz Amerika'nın zorlayıcı politikaları ekseninde devam ediyor ve Ukrayna krizinde şartlar Amerika'nın lehine olmadığı sürece bu savaşı bitirmesi de olası görünmüyor. Krizin bitmesine izin vermeyecektir. Çin'in Rusya ile ilişkilerine de müdahale edecektir. Bu Amerika'nın Çin ile Rusya arasındaki ilişkilerde boşluk yaratarak bu ülkeyi tecrit etmeye çalıştığı anlamına geliyor. Çin ise bağımsız bir siyasi birim olarak herhangi bir ülkeyle ilişkileri kendi egemenlik hakkı olarak görüyor ve bu konuya herhangi bir müdahaleyi reddediyor. Aynı zamanda Amerika, Tayvan'ın işlerine karışmaya devam ederek Çin'i birkaç cephede aynı anda meşgul etmeye ve baskı altında tutmaya çalışıyor. Uluslararası ilişkiler uzmanı Soros Emiri bu konuda şunları söylüyor. Amerika Çin'e karşı hibrit ve çok yönlü bir baskı peşinde. Yani Ukrayna krizi Amerika'nın müdahaleleri ve cinayetleri kapsamına girerken Washington yüzsüzce diğer ülkeleri baskılamaya ve ortaklığa bağlamaya çalışıyor. Bu süreçte ağırlıklı olarak Amerikan politikalarına karşı çıkan bağımsız ülkeleri de hedef alması söz konusudur. Amerikalı uzman Henry Kissinger'a göre öngörülemeyen riskler ve tehlikeler getirebilecek olan Çin'e karşı hibrit bir savaş yürütmektedir. Her halükarda Çin hükümeti önemli bir bölgesel ve uluslararası aktör ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak 12 maddelik bir plan sunarak Amerika'nın Ukrayna'daki yıkıcı ve saldırgan politikalarına son vermeye çalıştı. Ancak Çin'in bu krizdeki rolünü ve nüfuzunu hiçbir şekilde istemeyen Amerika, Pekin'in Ukrayna krizinin çözümüne yardım etme politikasını bozmak için aynı zamanda bunu bir baskı manevrası olarak kullanmak için diğer batılı ülkeleri de yanlarına almaya çalışıyor. Çin'i ikili davranmakla suçluyor. Bu arada Amerikan modern savaş gemilerinin Güney Kore'ye yanaşması Amerika'nın Tayvan senaryosunu da uygulamaya çalıştığını gösteriyor. Bununla birlikte Pekin, Tayvan kaynakları yakınlarında Çin hava devriyeleri uçurarak durumu tamamen izlediğini göstermesine rağmen bir yandan da Amerika'nın kışkırtıcı politikalarını akıllıca yönetiyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 10 İsvan 1401 Hicri Kameri 8 Şaban 1444 ve miladi 1 Mart 2023 Çarşamba. ...44 yıl önce bugün Hicri Şems'i 10 İsvan 1357'de İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni Kutsal Kum kentine gitti. İmam Hümeyni Hicri Şems'i 15 Şordat kıyamı ve bu kıyamdan sonraki hadiselerden sonra Hicri Şems'i 1343'te Despot Şah rejimi tarafından İran'ın dışına sürgün edildi ve Hicri Şems'i 12 Behmen 1357'de İran'a geldiler. İslam İnkılabı'nın şanlı zaferinden sonra Şah rejiminin İran'a Müslüman halkının İmam Hümeyni liderliğinde başladığı mücadele neticesinde çökmesiyle birlikte Kum kentine geldiler ve sade bir evde ikamet etti. İmam Hümeyni bundan birkaç ay sonra inkılabın rehberliği gibi nedenlerden dolayı Tahran'a geldiler. ...42 yıl önce bugün Hicri Şems'i 10 İsvan 1359'da Bağızçı Irak rejiminin İran'a dayattığı 8 yıllık savaşın ilk başlarında Hüsnü Niyet Komitesi çalışmalarına başladı. Hüsnü Niyet Komitesi Irak'ta İran arasındaki savaşın barışı yollarla sona ermesi hedefiyle İslam Konferansı Teşkilatı Dışişleri Bakanları'nın önerisiyle ve liderler toplantısının onayıyla ortaya çıktı. Daha sonraları Barış Komitesi olarak ad değiştiren bu komite bazı İslam ülkeleri cumhurbaşkanlarından oluşuyordu ve Tahran ve Bağdat'a ziyaretler düzenleyerek çatışan iki ülkenin en son görüşlerini alıyordu ve bunları toplayarak oturumlar düzenliyordu. Hüsnü Niyet Komitesi'nin ilk Tahran ve Bağdat ziyareti Hicri Şems'i 10 İsvan 1359'da yapıldı ve bu ziyaretin sonunda ilk planının sundu ki bu planda toprak bütünlüğüne saygı duyulması, toprakların zorla ele geçirilmemesi ve İran'la Irak arasında ateşkesin sarılması ve geri çekilme ve tarafların Şatul Arab su geçidinden nasıl yararlanacağına işaret edildi. İran'ın ateşkesin sarılması, ön şartının Irak'ın satılmış bazıların uluslararası sınırlara geri çekilmeleri ve Irak'ın savaşın başlatan taraf olarak tanıtılmasıydı ki, Irak'a muhalefetiyle bu plan ve Barış Komitesi'nin diğer planlarından hiçbir getirisi olmadı. Sonuçta Barış Komitesi 9 ziyaret ve 6 barış planını sunması ardından cephelerdeki şartların İran lehine olduğu bir sırada Hicri Şems'e 20 Haban 1365'te Arabistan'ın Cidde kentinde hiçbir sonuca ulaşmadan çalışmalarına son verdi. ...35 yıl önce bugün Hicri Şems'i 10 İsvan 1366'da Debrik Saddam rejiminin İran'la yönelik savaş cephelerinde ardı ardına uğradığı ağır yenilgilerden sonra bu rejim Tahran'daki yerleşim bölgelerine uzak menzilli füzelerle hedef aldı. Irak savaş uçaklarından Tahran ve İran'ın diğer kentlerindeki evlere 1,5 aydan daha fazla süre boyunca hedef alması neticesinde yüzlerce sivil insan ya şehit düştüler veya yaralandılar. Debrik Irak rejiminin İran'ın yerleşim bölgelerine yönelik bu kör saldırılarının nedeni cephelerdeki yenilgilerini telafi etmek ve Bağdat'ın zalim ve haksız taleplerine İran halkına ve devlet adamlarına kabul ettirmeye çalışmaktı. Bilindiği üzere Irak İran'a karşı dayattı. 8 yıllık savaşın başından itibaren yerleşim yerlerine vahşi saldırılarını başlatmıştı ve Tahran'ı bombalaması bu saldırıların 4. aşaması sayılıyor. ...882 yıl önce bugün Hicri Kameri 8 Şaban 561'de Hicri Kameri 6. yüzyılda yaşayan Müslüman muhaddis, botanik eczacı İbni Rumiye günümüzde İspanya olarak tanınan Endülüs'te dünyaya geldi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'in buluşması olumlu geçti.
Milli Gazete.
Naci Görür'den önemli uyarı, yeni fay hatları olabilir.
Ve Star.
Erdoğan, bir yılda yıkılan şeyleri ayağa kaldırmayı hedefliyoruz.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Ali Güller, 27 Şubat tarihli Cumhuriyet gazetesinde AKP kamuculuğu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhuriyet gazetesinde Murat Ağırel'in ortaya çıkardığı Kızılay'ın çadır skandalı, iktidarın kamuculuğu nasıl oligarklaşmanın aracı olarak kullandığını gösteriyor. Açalım. Kızılay, Meğer depremin 3. günü Ahmap'a 46 milyon TL karşılığında 2000 çadır satmış. Yine Kızılay, depremzedelere ilaç ulaştırmak isteyen Türk Eczacılar Birliği'ne de 800 bin TL'ye 5 büyük çadır satmış. İfadeleri yer almış. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Skandal ortaya çıkınca Türkiye Kızılay Cemiyeti Başkanı Kerem Kınık bir açıklama yaptı ve Ahbap'a çadır satan Kızılay Çadır'ın bir Kızılay iştiraki olduğunu, çadır üretip sattığını, Ahbap'a da maliyetine sattığını söyledi. İki kere vahim. Kızılay, kamudan bağış toplayarak çadır üretir ve ürettiği o çadırları afetlerde kamuya ulaştırır. Kamudan bağış toplayarak ürettiği çadırı parayla satamaz. Çadırların deprem bölgesine hızla ulaştırılmasından daha öncelikli bir konu yoktur. Ve o hızı sağlamak üzere Kızılay elbette Ahbap gibi yardımlaşma örgütleriyle çalışabilir. Ama onlara çadır satamaz. Yani her ikisi de bağış toplayan bu yapılar birbiriyle işbirliği yapabilir ama ticaret yapamaz. Kamu kurumları elbette çeşitli iştirakiler kurarak ticaret yapabilir ama kuruluş felsefesi gereği Kızılay ticaret yapamaz. Depremle ortaya çıkan bu skandal AK Parti'nin ne tür bir kamuculuk yaptığını çırılçıplak resmetmiştir. İktidar cephesinin ideologları bir süredir kamu ihalelerini bile kamuculuk diye pazarlamaktadır. Oysa ki iktidar açısından kamu ihaleleri gerçekte kamu kaynaklarının belli özel isimlere, gruplara transfer yolundan başka bir şey değildir. Kamu ihaleleri AK Parti'nin 20 yılda 200 kez yasayı değiştirmesiyle bir kamuculuk faaliyeti olmaktan çıkmış, oligarklaşmanın bir yolu olmuştur. Beşli çeteler böyle doğmuştur. AK Parti açısından kamuculuk da hatta devlet de davanın aracıdır. Kimi AK Parti yöneticilerinin 1999 depreminde devlet için söyledikleriyle 2023 depreminde devlet için söylediklerinin zıtlığına işaret ediyoruz. Evet, dün devlete karşı ne söyledilerse bugün tersini söylüyorlar. Çünkü dünkü devlet kendilerinin değil ama bugünkü devlet önemli oranda ele geçirdikleri devlettir. O nedenle dünküne karşı bugünküne korumacıdırlar. Deprem gibi büyük afetlerde devlet nerede feryatlarını devlet düşmanlığı diyerek bastırmaya çalışmaları da bu nedenledir. Oysa dertleri devletçilik ve kamuculuk olsa devlet nerede diye soranların istisnalar hariç devleti çare olarak görüyor olmalarından memnun olurlardı. Ancak kimsesizlerin kimsesi olan cumhuriyeti tasfiye ederken devleti de iyice mali sermaye sınıfının devleti haline dönüştürdüler. Kamu kurumlarını AK Parti'nin oligarklarının zenginleşme araçları yaptılar. O nedenle devlet nerede sorusu haklı bir sorudur. Ve devlet aslında kimin devleti sorusunun da yanıtını içermektedir. Halk çadır satan devlet değil, çadıra muhtaç etmeyen devlet aramaktadır.
Mehmet Kara 27 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde "Siyaset ısınıyor" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bir yandan depremin enkazları kaldırılmaya, yaralar sarılmaya çalışırken siyaset de ısınıyor. AKP kurucusu Bülent Arınç'ın depremin üzerinden birkaç gün geçmişken yaptığı seçimlerin ertelenmesi gerektiği hakkındaki açıklamaları ne kamuoyunda ne de siyasette itibar görmedi. Anayasaya göre zaten olmayacak bir şeydi ama en son Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden de ayrılan Arınç birkaç gün konuşulmuş oldu. Acaba gerçek amacı bu muydu diye de insanın aklına gelmiyor değil. Her neyse, Millet İttifakı deprem gündemli özel toplantısının ardından Perşembe günü rutin toplantısını yapacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak toplantıda artık bir şeyin ete kemiğe bürünmesi bekleniyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
28 Şubat 2022'de ilk toplantısını yapan Millet İttifakı bugün kadar anayasa değişiklik önerisi ve ortak politikalar mutabakat metnini açıkladı. Bu toplantıda ittifakın Cumhurbaşkanı adayının kesinleşmesi beklenmese de masada bazı isimler üzerinde durulabileceğini söylemek de yanlış olmaz. Diğer taraftan deprem öncesinde seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını söyleyen Cumhur İttifakı'nın bu düşüncesi devam ediyorsa 10 Mart'ta kararını açıklaması gerekiyor. Son günlerde yaşadıklarımız bu seçimde de kampanyaların, üslupsuz konuşmaların, hakarete ve küfre varan tartışmaların gölgesinde yürütüleceğini gösteriyor. Siyasetçiler artık buna bir son vermeli. Millete yansıdığının farkında değiller mi? Allah muhafaza daha kötüsü olmadan siyasetçiler seçim meydanlarında hakaretli değil projelerle rekabet edildiği bir iklimi tesis etmeleri gerekiyor. Seçimler yaklaşırken medya üzerindeki baskının artacağına dair işaretler geliyor. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapılan yayınları değerlendirmek için toplanan RETÜK, 3 televizyona program durdurma ve para cezaları verdi. Canlı yayınlarda söylenen sözlerin birçoğuna katılmak mümkün değil. Haddi aşan sözler var ama bu sözler için programı tamamen yayından kaldırma ya da kanalın yayını durdurma gerekir mi? Bunun tartışılması gerekiyor. Mecliste CHP kontenjanından seçilen RETÜK üyesi İlhan Taşçı, tüm bu cezalar deprem sonrası yorum ve haberlere dayandırıldı. Haber yapmanın suç ama halka alenen küfretmenin özgürlük sayıldığı bir dönemi yaşıyoruz derken, çadır övgüsü haberi yapanlara bir ceza verilmediğini söylüyor. Taşçı'nın bahsettiği konu, yandaş bir televizyon kanalında çadıra girilip, toplam 25 metrekare olan bir çadıra antreden içeri giriyorsunuz. Bir oda ve arkasında kileri bile var diye neşe içinde haber yapılıyor. Yine bir başkası büyük bir geminin fotoğrafının altına "Hiçbir devlet vatandaşına bu imkanı veremez. Depremzedeler, kruvaziyer gemide ağırlandı" yazarak odalardan görüntüler paylaşıyor. Henüz çadır bulamayan depremzedeler meydandayken algı oluşturmak adına yapılan bu tür haber ve yorumlara artık ne diyeceğimizi bilemez olduk.
Tahran Radyosu.
Ali Ünal Emiroğlu 27 Şubat tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Seçim ertelenebilir mi?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. deprem nedeniyle seçimlerin ertelenebileceği iddiası kafa karışıklığına yol açsa da kimsenin kuşkusu olmasın, seçimlerin zamanında yapılmasına engel bir durum söz konusu değildir. Seçimlerin ertelenmesinin tek koşulu savaş halidir. Bu da tek başına ertelemeyi gerektirmez. Savaş, seçimlerin yapılmasını imkansız kılacaksa Türkiye Büyük Millet Meclisi erteleme kararı verir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Erteleme kararını meclis verir. Gerçi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın seçim tarihini Yüksek Seçim Kurulu'nun belirleyeceğini ifade etmişse de bu açıklama anayasa hükümlerine ters düşmektedir. Zira YSK seçim tarihini belirleme yetkisine sahip değildir. Bu kurum seçimlerin usulüne uygun yapılmasını sağlamakla görevli ve yükümlüdür. Anayasa madde 79. Seçimlerin geriye bırakılması ve ara seçimler başlığını taşıyan anayasanın 78. maddesi hükmüne göre, savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir. Daha önceki anayasalarımızda da seçimlerin ertelenmesiyle ilgili düzenlemeler vardı. 1921 Anayasası. Madde 5. Yeni intihabat icrasına imkan görülmediği takdirde içtima devresinin yalnız bir sene temdidi caizdir. 1924 Anayasası. Madde 13 bölü 3. Yeni intihabatın icrasına imkan görülmediği takdirde içtima devresinin bir sene temdidi caizdir. 1961 Anayasası. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin geriye bırakılması ve ara seçimleri. Madde 74. Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse seçimler kanunla bir yıl geriye bırakılabilir. Günümüzde ve geçmişte anayasal düzenlemeler bu iken yaşadığımız deprem nedeniyle seçimlerin ertelenmesi algısının kaynağı siyasi rant beklentisinden öteye geçemez. YSK'nın seçimi erteleme kararı veremeyeceğini belirtmiştik. Nitekim seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceği tartışmasına ilişkin YSK'dan emsal niteliğinde karar geldi. Elazığ 2. İlçe Seçim Kurulu'nun Güneykent Mahallesi muhtarlık seçiminin deprem nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceğine yönelik soru karşısında belirlenen tarihte seçimin yapılması gerektiği kararı verilmiştir. Elazığ depremiyle ilgili verilen karar emsal niteliğinde olup son yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremler içinde geçerli olması, uygulamanın buna göre yapılması gerekir. Hukuksuz demokrasi olmaz.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları uygulaması aracılığıyla Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da kadın.
İran'da Kadın isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü programımızı dinliyoruz.
Tesettür, sorularla dolu ve tartışmalara yol açan konulardan biridir. Özellikle İslami tesettür, ilgi çekici özelliklerin yanı sıra farklı toplumlarda farklı bakış açılarıyla karşı karşıya kalmaktadır. İran toplumunun kadınlarının tarihi hakkında analiz yapacak olursak, toplumun tarih boyunca köklü ve zengin bir kültüre sahip olduğunu görebiliriz. Kendi kültürlerine uygun giysiler giymeye özen gösterdiklerine şahit oluruz. Giydikleri süslü kıyafetler onların toplumsal ve kültürel seviyelerini gösterirdi. Kadınların giyim kurallarına dikkat etmesi, uygun kıyafetler seçmesi, her milletin korunmakta çaba göstermesi gereken, böylece içinde bulundukları toplumun kültürel ve sosyal değerlerini gösteren bir olgudur. İran kadınları da saadete ulaştıran din olarak İslam'ı seçmelerinin ardından İslami tesettürün kurallarını kabul etmişlerdir. Ve bu değeri korumak için İran çağdaş tarihindeki tesettürden vazgeçme akımları gibi tuzakların karşısında canla başla mücadele etmişlerdir. Çünkü tesettürün bir fıtri emir olduğuna, kadınların iffet ve şahsiyetini koruduğuna inanmaktalar.
Tesettürün olumlu etkilerinin teorik alanda bir karşılığı olmasa da pratikte tesettürün kadınların başarısını ve zihni sağlık oranını artırdığı kanıtlanmıştır. Günümüzde İranlı tesettürlü kadınların toplumda farklı sosyal rollere sahip olması konusunda hiçbir sorun yoktur. Onlar tesettür kurallarına uymanın getirdiği huzur ve güvenle toplumda aktiftirler ve olumlu etkiler göstermekteler. İranlı kadınlar yönetimsel ve bilimsel alanlarda, tıp ve spor alanlarında önemli rol oynamaktalar. Kobra Gıyasi de bu kadınlardan biridir.
O kendini şöyle tanıtmaktadır. Ben Kobra Gıyasi, lisans spor diplomam ve Kur'an bilimleri eğitim sertifikam var. 2006 yılından beri Okçuluk Federasyonu'ndan hem okçuluk sporcusu hem de eğitmeniyim. Bu yıllarda eyaletin okçuluk başkan vekili, takım sorumlusu, uluslararası hakemi, ulusal takımların sorumlusu ve eğitmeni görevlerini yaptım. Bir sürede okçuluk branşında engelli sporcuların ve gazilerin eğitmenliğini yaptım. Sabit ve resmi bir mesleğim yok ama kültürel ve toplumsal faaliyetlerde bulunan biri olarak görevimi yapıyorum. Ben öğretmendim ama eşim zorunlu savaşta gazi olduğu için uzun süre komadaydı. Bundan dolayı işimi bırakmak zorunda kaldım. Birkaç sezonda İlam eyaletinin okçuluk sorumlusuydum. Şimdi de İran İslam Cumhuriyeti'nin bayrağını uluslararası yarışmalarda dalgalandırmak için gençlere koçluk yapıyorum.
Gıyasi Hanım, İlam ilinde dindar bir ailede dünyaya geldi. Ailesinin Şah rejimine karşı çıkmasıyla ilgili faaliyetlerde bulunmasıyla küçüklükten beri annesinin yanında ve abilerinin rehberliğiyle devrimi hazırlayan etkinliklerde bulunmuştur. İslam devriminin olmasıyla o da aktif etkinlik gösterdi. Devrim muhafızlarının gönüllü hizmet kolu olan Besic de o zamanki kadın besiciler ile faaliyetlerine başladı. O şöyle diyor, İslam devriminin ve savaşın ilk yıllarında evlendiğimde bu çarşafımla Dehloran bölgesinin sıcak, susuz ve elektriksiz köyleri arasında devrime ve besice hizmet ediyordum. Uzun süre İlam ilinde değildim. Bir süre sonra İlam'a döndüğümde de kadınlara ilk kez askeri silah dersi veren kadındım. Ben bu işi yapmaya devam ediyordum ama savaş bitmişti. Öğretmendim. Ve okçuluk eğitimi vermeye devam etmek istiyordum. Sonradan duydum ki okçuluk sporunun eğitiminin temellerini İlam ilinde atabilirim. 2003 yılında bu bölümü ilk kez kızlar için kurdum. Yatağa bağlı, hasta bir gazinin eşi olmama ve iki çocuğun sorumluluğunu taşımama rağmen bu yolda çok çaba gösterdim. Okçuluk Federasyonu tarafından Gaziler ve Engelliler Federasyonu tarafından milli takım eğitmeni seçilmek için tüm okçuluk sporu derecelerini dünya çapında aldım.
Tahran Radyosu.
Kübra Gıyasi çok sayıda sorumluluğa sahip olmasına rağmen uluslararası turnuvalarda varlık göstermiş ve tesettürüyle gurur duyarak onu bir süs olarak taşımıştır. O şöyle diyor: "Bence öncelikle tesettür inancına sahip olunmalıdır. Bir kişi için tesettür yüce bir ağaç gibidir. Kökleri sağlam olmalıdır. Ben geleneklerine bağlı, dindar bir ailede büyüdüm. Tesettürün ne olduğunu bize gösterdiler. Bundan dolayı aklen ve kalben bu konuyu kabul ettim. Bence tesettür, özellikle de kapsamlı bir tesettür, İranlı kadınlara ayrı bir güzellik veriyor. Hiçbir zaman da ne İran içinde ne İran dışında tesettürümü çıkarmadım. Polonya Uluslararası Oyunları'nda Polonya gazetesi benim çarşaflı olduğum fotoğrafı da diğer sporcuların yanında ilk sayfada yayınlamıştı. Polonyalı muhabir bana gazeteyi vermiş ve çok saygı göstermişti. Ben de çok mutlu olmuştum. Genelde uluslararası yarışmalarda bana şöyle sorarlar: acaba çarşafınız spora ve ilerlemenize engel olmuyor mu? Ben de her zaman sakince ve tebessümle şöyle cevap verirdim: tesettür özellikle de çarşaf iffeti ve paklığı artırıyor ve dünya kadınlarının efendisi olan Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyha'nın en güzel hediyesi ve yadigarıdır. Dünya okçuluk rekoru Polonya yarışmalarından bir öğrencim tarafından egale edildi ve bu büyük başarı benim için de ülkem için de büyük bir onur sayılır.
Gıyasi Hanım'a göre günümüzdeki dünya kadına karşı var olan bakış açısını değiştirmelidir. Onun insani kerametini korumalı ve tesettürün onun gelişimine engel olmayan bir giyim tarzı olduğunu ve aksine toplumda faaliyet göstermesinin uygun yolu olduğunu itiraf etmelidir. Kübra Gıyasi bu konu hakkında şöyle söylüyor: günümüzde ülkemin kadınları farklı alanlarda elde ettikleri başarılarla bunun gerçekliğini doğrulamıştır. Kadın sporcuların başarısı da onların bu alanda desteklendiklerinin göstergesidir. Ne kadar desteklenirlerse o kadar güçlenirler. Ülkenin spor derecesini yükseltmektelerdir. Ve onların korunması milli sermayenin korunması demektir. Bunun yanı sıra uluslararası yarışmalara katılmaları İran'a karşı tuzakları ve aleyhindeki olumsuz düşünceleri nötrlemektedir. Günümüzde Batı ülkeleri İranlı gençleri, özellikle de kadınları İran aleyhinde kışkırtmaktalardır. Aileler düzgün terbiye ve gözlemleme ile bunun önünü almalılardır. Ben tesettürü sınırlama aracı değil, koruma aracı olarak görüyorum ve bu içi boş bir şuar değildir. Benim inancım bu yöndedir. Doğru bir programla, tesettürle bütün işler halledilir.
Günümüzde araştırmacılar tesettürün kişinin kendi değerini bilmesiyle ilgili olduğunu belirtmekteler. Özgüvenli ve kendi değerini bilen kadınlar kendilerini tesettürle aşağılanmış görmemekte, yabancı bakışlara teslim olmamaktalar. Amerikalı psikolog Abraham Maslow'a göre insanın kendisine saygı duyma isteği oluşunca özgüveni yükseliyor, değerli hissediyor ve kendi varlığını dünya için yararlı biliyor. İslam'a göre kadın ne kadar güçlü ve asil olursa saygısı artar.
Japonya Üniversitesi hocalarından Dr. Shakyur Murata Hanım tesettür ile ilgili bir araştırma yapmış ve şu sonuca varmıştır. Kadınların latifliği ve ağır başlılığı tesettürde gizlidir. Tesettür, kadınların kutsal mekanı ve huzur kalesidir. Tesettür, kadının yerini ve önemini hatırlatmaktadır.
Değerli dinleyiciler, İran'da Kadın isimli dizi programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Başarılı aile kriterleri.
Değerli dinleyiciler, Başarılı Aile Kriterleri isimli dizi sohbetimizin 4. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde aile fertleri arasında duygusal bağları ve bu ilişkilerin niteliğini ele alacağız.
İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuşlardır. Erkek, çocuklarına karşı duyduğu şefkat ve merhameti kadar Allah tarafından rahmete ve inayete layık görülür. Evet arkadaşlar, aile gelişme ve yücelme için kullanılması halinde ideal bir toplumun oluşmasına yol açan kutsal ve temel bir yapı ve kurumdur. Geçen bölümlerde başarılı bir ailenin bazı kriterleriyle ilgili konuştuk. Eşlerin sorumluluk üstlenmesinden birbirlerini tanımasına ve karşılıklı anlaşma ve anlayış gösterme noktasına varması, ebeveynler ve çocuklar arasındaki ilişkilerin kişilerin karakteri, huyu ve ahlakının oluşmasında önemli bir role sahip olmasına değindik.
Aslında aile içindeki ilişkiler ne kadar samimi ve derinse, aile fertleri de daha huzurlu ve iyi hisler içerisinde yaşayacaklardır. Psikologlar ve sosyologlar da aile ilişkilerinin güçlenmesinin kişinin sağlığı ve kişisel gelişiminde de büyük payı olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden sohbetimizin devamında eşlerin daha iyi ve daha başarılı bir yaşam için sahip olmaları gereken özelliklerinden sorumlu olma, danışma, iyi huylu olma, şefkatli olma, uzlaşmacı ve sabırlı olma ve benzeri ile ilgili konuları konuşmak istiyoruz.
Ailenin temellerini sağlamlaştıran etkenlerden biri de danışmaktır. Danışmak, özel bir hususta diğerlerinin görüş açılarını ve düşüncelerini almak demektir. Danışma, Kur'an-ı Kerim'de değinilen bir husus olmuştur. Allah-u Teala bu konuya da vurgu yapmış ve Ali İmran suresinin 159. ayetinde Allah Resulü'ne hitaben şöyle buyurmuştur. İş hakkında onlara danış. Bu çerçevede Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'de farklı meselelerde Müslümanlara danışıp onların görüşlerini de alırdı.
İstişare hususu Allah-u Teala nezdinde o kadar önemlidir ki ilahi peygamber, faziletler ve tüm iyi vasıfların örneği ve göstergesi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme bile istişare tavsiyesinde bulunmuştur. Bu tavsiyenin yapılmasının ana hedefi de Müslümanların da istişare ve dayanışmaya önem vermesi ve diğerlerinin de görüşlerinden yararlanmasıdır. Buna ilaveten Şura suresinde de Allahu Teala gerçek müminlerin diğer vasıflarının ve özelliklerinin yanı sıra işlerinde diğerlerine de danışmaları eğilimlerinden söz ediyor.
Allahu Teala Bakara suresinin 233. ayetinde istişare kavramının yelpazesini genişleterek aile içinde geçerli olduğuna değinip, istişarenin ailenin önemli hususlardaki kararlarının temeli olduğuna da vurgu yapar. Bu çerçevede çocuğun sütten alınması hususuna da değinir.
Başarılı ailenin önemli kriterlerinden biri de eşlerin her fırsattan yararlanıp birbirleriyle diyalog kurmaları ve görüşlerini bildirmesi, karşı tarafın görüşlerini dinlemesidir. Eşler birbirlerine danışarak, işbirliği yaparak, yardımlaşarak, görüş farklılıklarını bir şekilde yöneterek dostane ilişkiler kurabilirler. Aile psikologları ise ev işlerinde ve ailevi sorunlarda da istişarenin zaruri olduğuna vurgu yaparak, birbirinin görüşlerine umursamaz davranmanın ve aile içinde başına buyrukluğun ve despotluğun yanlış bir şey olduğunu söylüyorlar. Böylece eşler birbirlerine danışarak kendilerini de daha iyi tanıyabilirler. Bu açıdan istişare yaparak eşler birbirlerinin düşünme tarzı, merakları, ilgi alanları ve gizli isteklerinden haberdar olabilirler.
İstişarenin diğer faydalarından eşlerin birbirini danıştıkları zaman bir şekilde karakterlerinin oluşmasında birbirlerine yardımcı olmaları ve karşılıklı olarak görüşlere ve fikirlere saygı duymalarıdır. Bu değerli duyguların meydana gelmesine zemin hazırlamak ise ortak hayatın temellerini sağlamlaştırır ve aileyi başarı, gelişme ve yücelme yoluna götürür.
Eşlerin birbirlerine danışmasının yanı sıra çocuklara da gençlik çağında, özellikle de 12 yaşın ardından gelen dönemlerde istişare yapmak tavsiye edilmiştir. Gerçekte çocuklara saygı duyma ve onları sevip saymanın göstergelerinden biri de onlara, özellikle de gençlik döneminin başından itibaren danışmaktır. Bu çerçevede gençlere dikkat etme ve onlara danışma, onları sevip sayma, onların düşüncelerinin ve davranışlarının gelişmesinde de etkili olur. Danışma, çocukların gizli ve keşfedilmemiş düşünsel yaratıcılıkları ve akılsal yeteneklerinin tanınmasına da vesile olur.
Hayatın ve ailenin farklı meselelerinde çocuklara danışmak ve onların bilimsel ve toplumsal meselelerde görüşlerinin alınması, onların potansiyel kapasitelerini de ortaya çıkarmasına yardımcı olur. Çocuklar ve gençler kademeli olarak düşünsel bağımsızlığa kavuşup gelecek görevleriyle daha iyi bir şekilde tanışırlar. İranlı merhum Tabersi, Mekarimul Ahlak isimli kitabında İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den şöyle bir rivayeti anlatmaktadır. İnsanoğlu yaşamanın ilk 7 yılında büyük ve amirdir. Hayatının ikinci 7 yılında ise emir kolu ve söz dinleyendir. Hayatının üçüncü 7 yılında ise ailenin bakanı, anne ve babanın danışmanıdır.
Başarılı aile kriterlerinden bir diğeri de aile ortamındaki samimiyet, şefkat ve merhamet duygusunun hakim olmasıdır. Şefkat tüm medeniyetlerin, gelişmelerin ana sebebidir. Şefkat olmadan ızdırap ve kaygı, huzur ve saadetin yerini alır. Samimiyet ve şefkatin olduğu bir evde, aile bireyleri de huzur ve güven içerisinde yaşar. Kuşkusuz şefkatli olmak ve şefkat görmek, özellikle de aile ortamında olmazsa olmaz duygusal ihtiyaçlardandır.
Psikologlar açısından ailede sağlam ve doğru ilişkinin temeli de şefkatli olmak, merhametli ve muhabbetli olmaktır. Biliyorsunuz, şefkat dolu, sevgi dolu bakışınız mucizeye yol açıp karşı tarafın yaratıcılığını, hayır niyetini ve iyi davranışını da tetikleyebilir.
Eşler arasındaki şefkat ve merhamet duygusu her iki tarafında konumunu sağlamlaştırabilir. Kadınlar ise duygularının daha kabarık ve güçlü olmasından dolayı merhamet, şefkat ve sevgi göstermekte daha başarılı olabilirler. Kadınlar sevgilerini gösterme maharetlerini eşlerine öğreterek mutlu bir yuva kurabilirler. Psikolog uzman Mabel Morgan bu hususta şöyle diyor. Kadınlar çok güçlü ve eşsiz bir karaktere sahiptirler. Ancak birçokları bu husustan habersizdirler. Kadınlar Allah'ın onların vücudunda koyduğu müthiş güçleri keşfederlerse, bu güçleri doğru şekilde kullanırlarsa, her türlü sorun ve zorluğun üstesinden gelip aileyi sımsıcak bir şefkat ve sevgi yuvasına çevirebilirler.
Duygusal ve gönül okşatan ifadeler ile sözlü ilişki kurmak da eşlerin ilişkilerini doğrudan doğruya olumlu yönde etkileyip aile temellerini de sağlamlaştırabilir. Sevgi ve şefkat dolu sözlü ilişki aslında hem aile ve ilişkileri kuvvetlendiren hem de uygun bir duygusal ortam oluşturan çocukların da eğitilmesinde büyük rol oynayan eğitici bir araç ve yöntemdir.
Allah-u Teala Kasas suresinin 9. ayetinde bu hususta şöyle buyurmaktadır. Firavun'un karısı şöyle dedi. Bana da sana da göz aydınlığı bir çocuk. Sakın onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur ya da onu evlat ediniriz. Bu takdir edilen kadın gönlü okşatan ve mantıklı konuşması ile eşini yumuşatıp bir çocuğu katledilmekten kurtarıp bir krizi önler. İşte Asiye'nin sevgi ve şefkat dolu sözleri tüm kadınlar için en güzel örnek olabilir.
Çocuklara sevgi beslemek, onlara şefkatli davranmak ve onlar ile samimi olmak çocukların karakteristik ve duygusal gelişimine yardımcı olup yeteneklerinin keşfedilmesinde olumlu etki yapar. Gençlik ve çocukluk döneminde oluşan duygusal düğümleri çözer ve davranışlarda dengelenmeye de neden olur. Çocuğun temel ihtiyaçlarından biri de sevgi ve şefkate duyduğu ihtiyaçtır. Ebeveynlerin bu fıtrata dayalı ihtiyaçlara kayıtsız kalması birçok toplumsal anormalliklere, duygusal boşluklara ve şefkat ve sevgi eksikliğine yol açabilir. Annenin kucağı psikolojik bakımdan çocuğun sevgi ihtiyacını büyük oranda karşılar.
Tahran Radyosu.
Eşler birbirlerine karşı dikkatli olmalarının yanı sıra çocuklarını da fiziksel olarak ruhen ve manen de yetiştirmekle mükelleftirler. Gerçekten bu doğrultudaki görevler daha çok anneye düşmektedir. Çocuk anne vücudunda oluştuğundan dolayı doğum sonrasında da ona duygusal ve fiziksel olarak büyük oranda bağlıdır. Bir diğer yandan ise Allah-u Teala annelerin fıtratında çocuklara şefkatli ve sevgili davranma yeteneğini koymuş ve bu yüzden de anneler gebelik döneminde, bebeği besleme ve büyütme döneminde de sorunlar ve zorluklar ile karşılaşma gücüne sahip olmuştur. Anne tüm bu zorluklara rağmen yine de bebeğine ve çocuğuna sevgi beslemeyi iyi bilir.
Anne ve baba çocuklarına dengeli bir şekilde sevgi göstermelidir. Bu yapılmazsa çocuklar eğitim ve öğretim alanında belli başlı sorunlar ile karşı karşıya kalırlar. Sevgili ve şefkatli olmak da dengeli olmak da Dengeyi korumak çok önemli bir husustur. Allah Resulü ise bu hususta şöyle buyurmuştur. Ebeveynlerin çocuklarına her öpmesinde 3 hasane yazılmaktadır. İmam Sadık Aleyhisselam bu hususta şöyle buyurur. Erkek çocuklarına gösterdiği şefkat ve sevgiye uygun derecede Allah-u Teala tarafından merhamete ve inayete layık görülür.
Değerli dinleyiciler, Başarılı Aile Kriterleri isimli dizi sohbetimizin 4. bölümünün de sonuna geldik.
Bizi www.parsude.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@irib.ir üzerinden paylaşabilirsiniz.
Bir sonraki programda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Bugünkü sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameneyi'nin İmam Musa bin Cafer'den naklen fereci beklemenin bizzat bir nevi fereç ve açılış olarak İnsanların umutsuzluk ve çaresizlikten kurtulma aracı olduğuna değinmesini ele alacağız. İmam Musa bin Cafer aleyhisselam'dan bir rivayette "Afzalul ibadeti ba'del ma'rifetil intizarul ferac" gelmiştir. Marifet tevhid demektir. Ve ondan sonra en iyi amel, ilahi gerçeklerin marifeti ise fereci beklemektir. Emir el-Mümininden fereci bekleyin, ilahi ruh ve rahmet ve açılıştan umutsuzluğa düşmeyin. Öyleyse fereci beklemekte umut vardır. Hareket vardır, eylem vardır ki elbette şimdi fereç hakkına söylenmiştir. Ve kesin olan ise fereci beklemek, yani Veli-i Azr Hazretini beklemektir. Bu fereci beklemenin bir mısdağıdır. Resulullah'ın "Benim ümmetimin en üstün ameli fereci beklemektir" buyurması, insanın hayatında ortaya çıkan tüm sorunlara nazirdir. Hayatta farklı sorunlar oluşur. İnsanın bu sorunlara karşı umutsuz olmaması ve fereci beklemesi gerekiyor. Ferecin geleceğini bilmesi gerekiyor. Bizzat fereci beklemek bir nevi fereçtir ki bu Hazreti Musa bin Cafer aleyhisselam'dan bir rivayettir. Bizzat fereci beklemek ve açılışı beklemek insanı o umutsuzluk durumundan, o çaresizlik durumunun tuhaf işlere mecbur etmesinden kurtarır. Öyleyse peygamber ve imamların böyle demesi anlamı şu ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti yaşamın hiçbir olayında ve hiçbir hadisede umutsuzluk ve yanılgıya düşmez ve her zaman ve her halde fereci bekler. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran Dışişleri Bakanı Cenevre'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Salı akşamı Venezuela Dışişleri Bakanı Ivan Hel Pinto ile bir araya geldi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri'nin Desvul ve Ordu Hava Savunma Kuvvetleri'nin Mecid Savunma Sistemleri, ülkenin entegre hava savunma ağı tarafından belirlenen hedefleri başarıyla imha etti. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, Afrika ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek İran'ın dış politikasının ana yaklaşımı olduğunu belirtti. İslami Şura Meclisi Başkan Yardımcısı, Batı direniş eksenine yaptırım uygulamak istiyor açıklamasında bulundu. İran temsilcisi, Suriye yaptırımların kaldırılmasını istedi. İran, akaryakıt tankerlerinin Afganistan'dan geri gönderilmesini yalanladı. Türk yetkililer, deprem ihtimalinden duyulan endişeden dolayı İstanbul'daki hastane ve tıp fakültesi dahil olmak üzere yüzlerce binanın boşaltılması talimatını verdi. Bilim insanları uydu görüntülerini kullanarak Türkiye'de son depremlerden sonra 100'den fazla heyelan tespit etti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Muhterem dinleyiciler, Tahran'dan yapmakta olduğumuz sabah yayınımızın sonuna geldik. Akşam yayında tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. Thank you.